Erkam Radyomuzun ve Erkam Televizyonumuzun çok kıymetli izleyenleri ve dinleyenleri, böylesine güzel bir Ramazan akşamında bir iftar sevinci programında daha sizlerle beraber olmanın huzur ve mutluluğu içerisindeyiz. Bu programımızın bir geleneği var. Her defasında çok güzel bir misafiri ağırlıyor ve sizlerle beraber duygu ve düşüncelerimizi paylaşıyoruz. Bugünkü misafirimiz, üzerinde pek çok şapka bulunan çok değerli kardeşimiz Profesör Doktor Mehmet Emin Ay. Niye çok şapka var dedim? Kendisi çok iyi bir kari, çok iyi bir musiki şinas, efendim çok iyi bir müfessir, çok iyi bir eğitimci, yani hezarfen bir kardeşimiz. Mehmet Emin abi hoş geldiniz, sefalar getirdiniz ama bir de esas Ayasofya-i Kebir Camii imamı. Baş imamlığı var mı?
Öyle ifade ediyorum.
Evet ha, Ayasofya-i Kebir Camii baş imamı. Şimdi muhterem hocam, esas zatenizle bu sohbeti ben eğitim noktasından ele alalım istiyorum. O da şu, tabii eğitimi tarif ederken pedagojide diyorlar ki self-service insan yetiştirme ilmidir. Yani kendi kendisini yöneten insanı yetiştirme.
Evet.
O insanı başkaları yönetmeyecek.
Evet.
Başkalarının süflörlüğünde hareket eden insan olmayacak bir adam ya. Kendi kendisini yöneten.
Evet.
Kendi kendisine doğruyu ve eğriyi tefrik edebilecek kalitede olan. Başkalarının doğru dediğinin peşinden giden değil ama kendi kendisine objektif doğruyu ve yanlışı ayırt edebilecek kıvamda kamil bir insan yetiştirme ilmi diye tarif ediyorlar.
Evet.
Tabii bir başka yönü daha var. Yani öğretim başka, eğitim başka. Hani öğretim kuru bilgileri herkes öğrenebilir. Ama öğrendiğin ilmin sana bir faydası yoksa, senin davranışlarına etkilemiyorsa, dönmüyorsa, yansımıyorsa, böyle kuru bir bilginin kimseye bir faydası yok. Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle yani kitap yüklü merkep gibi olur insan.
Evet.
Ama bugün eğer öyle kuru bilgilere sahip olmak alimlikse eğer, Google Hoca Efendi herkesten daha alim herhalde, öyle mi?
Doğrudur, doğru.
Şimdi dolayısıyla bir de işin bu tarafı var. Eğitim esas benimsemek ve onu da özümsemek ve onun her an bizim tavır ve davranışlarımıza yansımasıdır.
Evet.
Kuru bilgide kalmaması.
Evet.
Dolayısıyla zatenizle sohbetin konusunu ben esas oruç ve eğitim üzerine odaklayalım diye düşünüyorum. Siz ne buyurursunuz?
Estağfurullah. Memnuniyetle kıymetli hocam. Sizin de çok güzel bir şekilde veciz ifadelerle ortaya koyduğunuz üzere hakikaten eğer insanın hayatına yansırsa bilgileri, o zaman biz bir eğitimden söz edebiliriz. Bu yüzden bizim ecdadımız ve İslam eğitimcileri hem eğitimi hem öğretimi birlikte ifade ettiği için terbiye üzerinde daha çok
Oh ne
durmuşlardır.
güzel, evet.
Dolayısıyla oruç ve eğitim dediğimiz zaman zaten karşımıza nefis terbiyesi denilen bir çok önemli, çok mühim bir mefhum çıkar. Nefis terbiyesinde orucun son derece önemli bir yeri vardır ve oruç sadece İslam dininde değil, ondan önceki dinlerde de yine Cenab-ı Hakk'ın ifade buyurduğu üzere sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı buyurduğu üzere önceki milletler, önceki kavimler ve bu manada gönderilen peygamberlere emredilen hususlardan biridir oruç. Bizim de bu manada yani işi eğitim konusuna tahsis edersek baktığımız zaman hakikaten insanoğlunun nefsini terbiye hususunda açlığın son derece önemli bir fonksiyon icra ettiği görülüyor. Yani açlık insanı aslında daha güçlü hale getiriyor. Yani fizyolojik olarak açlık insanda bedensel ihtiyaçların ortaya çıktığı bir zaman dilimidir. Fakat ruhsal yönden açlık insana ayrı bir gücün, iradenin daha çok güçlenmesinin yolunu açmaktadır. Biz bakıyoruz bu manada bir hadis-i şerif ile karşılaşıyoruz. Sevgili Peygamberimiz bize nefisten bahsediyor. Onun gerek sıcak gerek soğuk efendim şartlarından etkilenmediğini ama aç bırakıldığı zaman Yüce Rabbimize sen kimsin ben kimim sorusuna sen Rabbimsin ben senin kulunum demiştir. Halbuki öncekilerde sen sensin ben de benim demişti.
Açlık da demek ki onun
açlık onu,
direnci kırılıyor.
Evet, direnci kırılıyor. Dolayısıyla şimdi buradan yürüyecek olursak, aslında baktığımız zaman insanoğlunun fıtratına uygun bir açlık sistemi sunuyor son din olan İslam. Yani sürekli bir aç durmak, uzun süreli oruç tutmak değil de belli bir süreliğine bu açlıkla 30 gün peş peşe adeta bir mikrobun vücuttan bertaraf edilmesi, onun varlığını sonlandırmak, onun vücutta bıraktığı izleri de efendim adeta silmek adına, nasıl ki antibiyotikler günün her belirli saatinde belirli periyotlarla içilmesi öngörülüyorsa, her gün içtiğiniz o antibiyotikteki var olan madde kanınızda belli bir oranda kalması gerekir. Bitmeye yüz tuttuğunda tekrar içmiş oluyorsunuz. O süreklilik devam ediyor ki kanımızdaki o bizi savunacak faktörler mikropları yok etsin. Oruçta da böyle bir özellik var. 30 gün boyunca devam ediyor kıymetli hocam. Halbuki diğer Yahudilikte, Hristiyanlıkta daha kısa süreler olduğunu görüyoruz. Ben Deniz bu 30 günlük sürenin insanın manevi olgunlaşmasına önemli bir katkı sunacak zaman dilimi olduğunu düşünüyorum. Ve 30 gün süreli bir oruç ama günün belirli vakitlerinde vücudu bitap düşürmeyecek, ancak sizi belli başlı isteklerinizden alıkoyacak bir perhiz sunuyor bize. Yani haddi zatında bir perhizdir. Ondan uzak durmadır, onu yememedir, ona ulaşmamadır neticesinde. Ve iradenin çok güçlü bir şekilde insana hizmetkar olacağı bir kıvama ulaştırıyor.
İmsak zaten, imsakın manası ne hocam?
El çekmek, tutmak, geri durmak, tutmak değil mi efendim?
Hakim olmak.
Evet, evet.
Yani hem bedenin nefsi ihtiyaçlarının frenlenmesi babında.
Evet.
Şimdi siz imsak girdiğiniz andan itibaren, artık ondan önce yenilmesi helal olan, içilmesi helal olan, yapılması helal olan
şeyler,
pek çok işi artık siz bir kenarda durun diyoruz,
evet,
biz.
Evet.
İşte burada müthiş bir irade terbiyesi ortaya çıkıyor.
Haklısınız.
Biz evet, helale bile eli uzatamıyoruz.
Bak, evet, evet.
Acıkıyoruz.
Tabii. 10 dakika efendim, önce helal olan bir tabii, şey bize.
Hayır, bırakın acıktık öğle ya da ikindiye doğru.
Tabii.
Acıktık, belli perişan. Hatta iftar sofrasında bekliyoruz.
İftar saati.
En güzel sofra hazırlanmış.
Tabii.
Fakat yedemeden Cenab-ı Hak yiyemiyoruz, el uzatamıyoruz. Helale bile el uzatamıyoruz.
Evet, evet.
Burada müthiş bir irade terbiyesi var. İşte esas nefsin dizginlerini ele alma dediğimiz hadise bu.
Evet.
Yani dolayısıyla ben böyle anlıyorum şeyi.
İrade, ben de aynı kanaatteyim.
Orucun şeysi esas.
Aynen, aynen.
Helale değil, bile. Hocam. Bir de bunu düşünün ki biz harama el uzatamayan ve bunu artık kendisinde yerleşik bir inanç ve şuur haline getiren bir adam harama nasıl el uzatacak?
Ya,
evet. Allah'ın yasakladıklarına nasıl
evet,
yönelecek?
Evet.
Bir de işin ayrı bir güzel tarafı, evet, orası
evet,
var.
Evet. Bir de mesela yine oruçla kazanmamız istenilen bazı hususlar var. Sevgili Peygamberimizin hadisi şerifi aleyhissalatü vesselam buyuruyor ya, size birisi bir laf söyleyecek olursa ya, hoşlanmadığınız, ona böyle cevap verip cederleşmek yerine ben oruçluyum desin. Ben oruçluyum, yani insanı böyle lüzumsuz şeyler konuşmaktan, efendim bir gereksiz mücadeleden, bir münakaşadan da alıkoyan bir, evet, özellik sağlıyor. Demek ki kişiyi konuşma yönüyle de aslında terbiye etmiş oluyor.
Konuşma yönüyle de terbiye ediyor. Bir de şey var. Benim çok her zaman her hadis hoş ama beni etkileyen min husni islamil mer'i terkuhu mala yani.
Evet.
Yani kişinin lüzumsuz işi, gereksiz sözü, gereksiz adımı, gereksiz bakışı, gereksiz duyuşu.
Evet.
Bu tip alakalardan kendini uzak tutması
kendisini ilgilendirmiyor.
Ahlakının mükemmelliğindendir.
Evet, evet.
O yüzden hocam, oruç bir anlamda da bizim hayatımıza verimlilik kazandıran.
Evet.
Yani buna ne diyorlar? Produktivite diyorlar değil mi?
Evet, verimlilik. Evet, verimlilik sağlayan.
Gerçek bu konuda da müthiş bir eğitici tarafı.
Evet. Doğru, evet. Kıymetli hocam, bir istatistik yapmışlar. Beni de çok etkilemişti sonuçları. Şimdi normal zamanda kişi farz orucunu Ramazan'da tuttuktan sonra böyle sünnet-i seniyye olan diyelim ki Şevval oruçları, sonraki günlerde işte Muharrem'de tutulan efendim 3 aylardaki filan nafile olarak tutulan oruçlar üzerine. Şimdi mesela normal yaşantısında çok rahat konuşan adam o gün nafile oruca niyetlenmişse orucu sakatlanmasın diye gıybet etme anında duruyormuş.
Ya.
Bakın nafile oruçta o diğer farz orucun tesiri kendisini gösteriyor. Bu orucun tesiridir haddi zatında. İster Ramazan'da farz olarak tutulsun, isterseniz Ramazan dışında nafile. Fakat tam diyelim ki diline gelirken orucum sakatlanmasın diye vazgeçiyor. Bu son derece önemli bir terbiyedir. Zira Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yine bir başka hadisi şerifinde nice oruç tutanlar vardır ki
ya
ellerinde kalan sadece açlık ve susuzluktur. Zira o diliyle bir başkasının gıybetini etmiştir, kötü bir söz söylemiştir, efendim yalan konuşmuştur ve orucunun sevabını, bütün bu kötü davranışları silip bitirmiştir. İşte bu bilinç kişide nafile oruç tuttuğu zaman da devreye giriyor ve orucumun sevabı kaybolmasın, kaybedenlerden olmayayım diye oruçluyum, gıybetini yapmayayım diyormuş. Bu çok etkileyici bir şey.
Şimdi bizde meşhur şey var zaten. Ele, dile, bele ihanet olmaz imanım diyoruz ya biz. Esasında oruç. Ki oruçla ben Miracı aynı kökten geldiğine kanaatindeyim. Oruç.
Allahu Ekber.
O oruç bizim Türkçemize oruç olarak dönmüş.
Evet.
Namaz nasıl bizi dünyevi ilgi ve alakalardan uzaklaştırıp Allah ile baş başa getiriyorsa. Burada bir yanlışlık olmasın da baş başa derken Cenab-ı Hak her yerde herkesle beraber de esas marifet biz onunla beraber miyiz değil miyiz?
Onun huzuruna.
Ha bu şuuru yakalamak. Yani esas bu işte Miraç budur. Bizi dünyevi alakalardan uzaklaştırıp Hakk'ın huzuruna çıkaran ve bu huzurda olmanın farkına varan insan olmak meselesi.
Evet.
Oruçta da böyle bir şey var ama orucun daha farklı bir tarafı var bana göre. O da ne? Oruç hayatın içinde bir ibadeti getiriyor. Yani mesela namazdayken ameli kesir namazı bozar tamam. Ama oruçta öyle değil.
Evet.
Dünyayla iç içe işimizi gücümüzü yapıyoruz.
Tabii.
Ama ibadetimiz de devam ediyor. Dolayısıyla yani eli işte gönlü oynaşta, eli karda gönlü yarda diye tarif edilen ihsan duygusunun ibadet haline getirilerek hayata yansıtılması da herhalde burada bir başka yönü.
Kesinlikle. Diyebiliriz ki Kur'an-ı Kerim'de oruçla ilgili ayetlerde önemli bir takım hususlar var. Bunlardan ilki mesela sizden önceki ümmetlere farz kılındığı gibi ey iman edenler size de oruç farz kılındı. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Umulur ki siz bu sayede müttakilerden olursunuz. Yani oruç sizi takva mertebesine ulaştırır. Takvaya bakıyoruz. Biraz önce sizin ifade buyurduğunuz gibi takva bir kimsenin kulluk şuurunu yaşıyor olmasıdır bir
evet.
Bakıma. Allah'a büyük bir saygı onun emir ve yasaklarına ve çok büyük bir sevgiyle Allah ile daima beraber olduğunun şuurunda olmaktır. Kulluk şuuruna sahip olmaktır. Şimdi böyle olunca diyebiliriz ki orucun birinci manada insana kazandırması gereken mertebe bu olmalıdır.
Evet,
eğer bir insan oruç tuttuğu halde iradesine hakim olamıyorsa, bazen toplumumuzda böyle görüyoruz. Diyor ki işte bana fazla bulaşmayın, ben oruçluyum, işte bir takım alışkanlıklarını bırakmak zorunda kaldığı zaman diliminde kendisini çok kötü hissediyor. Aslında diyebiliriz ki oruçtan alması gereken, kazanması gereken kazancı henüz elde edemediği için iradesinde orucun terbiyesi daha henüz tesirini göstermemiştir. Göstermiş olsa böyle bir şeyi söylemez ve nefis orada aslında şunu demek istiyor. Bak ben oruçluyum, benimle fazla uğraşmayın. Yani zaten işte oruç tutuyorum gibi.
Zoraki oruç tutuyorum der
evet,
gibi.
Evet. Hayır, bu değildir. Oruç o kadar insanı değiştirir ki, o kadar muhteşem bir dönüşümün vesilesidir ki, en başta da zaten irademize bunu kazandırıyor. Ve mesela ben birçok insan tanıyorum bu manada. Yani farz orucu kendisine hiç zor gelmiyor. Halbuki o günlük efendim bir takım içtiği alışkanlıklarını hiçbir zaman terk etmemişken, oruçta, Ramazan'da bunu Allah için bu ibadeti yerine getirme şuuruyla başarabiliyor. Demek ki iradesine o tuttuğu oruç, diğer hatalardan, yapmaması gereken yanlışlardan da kendini kurtardığı için, koruduğu için o alışkanlıklarını terk konusunda da müthiş bir vazife icra ediyor. Biliyoruz ki Ramazan-ı Şerifler birçok insanın efendim tütün mamullerini bırakmasına bir kapı aralıyor, bir milat oluşturuyor. İşte bu iradenin gücüdür kıymetli hocam.
Ve de orucun gücüdür.
Tabii, biiznillah iradeye de bu, yani sağlamlığı sağlayan,
evet,
bu ibadettir ki
İbadet.
Bunun için zaten Rabbimiz indirmiş. Bizi doğru yola ulaştırması için oruç, şükreden kullardan olabilmemiz için ve takva sahibi, takva mertebesine ulaşabilmek için. Yani orucun bu dönüştürücü özellikleri hakikaten çok muhteşem.
Şimdi hocam bir de şu var esasında, şeytan Ramazan geldi mi Efendimiz öyle buyuruyor ya.
Evet.
Şeytan bağlanır, prangaya vurulur.
Evet.
Şimdi ben bunu şöyle anlıyorum. Esasında bizim içimizde ne kadar bedenimizi güçlü tutarsak, çok fazla beslersek,
evet,
hayvani duygularımız çok güçlü olur.
Ya.
Ama bu bedeni gücü kısarsak, onu besleyen damarları kısarsak, bedenin gücü zayıflar, hayvani duygularımız zayıflar. Onun yerine ruhumuz ve imanımız, bilgimiz, aklımız daha fazla egemen olmaya başlar.
Evet.
Ben şey böyle anlıyorum. Şeytanın içimizdeki esas en büyük gücü bunlar.
Evet.
Yedikçe nefsimiz kuvvetleniyor. Hayvani, evet, duygularımız güçleniyor.
Evet, evet, evet.
Dolayısıyla bizim ayağımızın kayması kolaylaşıyor. O yüzden bizim tasavvufta böyle bir şey var. Bu abukil libasından tasavvuf ari olmaktır diyor. Abukil, yani toprak ve çamur,
he,
tarafımızı kısmak. Bundan ari olursak eğer, nurani ve ruhani tarafımız galip gelir. O zaman bedende hükümran onların olur, imanımızın olur. Dolayısıyla da ruhani,
evet,
ve nurani bir adam oluruz. Hatta Ebu'l-Hasan el-Nedvi Hazretleri öyle diyordu. Kunu Rabbaniyin, Rabbanilerden olun. Cenab-ı Hakk'ın evsafını yaşayın ki o sizin görüntünüzden çevrenize pozitif enerji olarak yansısın diye. O yüzden bir de işin bu tarafı da var.
Evet.
Yani illa dışarıdaki şeytanın bağlanması değil, asıl olan içimizdeki şeytanın, tabii, bağlanması.
Tabii, tabii, tabii.
İçimizdeki şeytan da hayvani duygularımızı besleyen damarların kısılması. Bunun en güzel şeysi de oruç ibadeti.
Evet, evet. Özellikle Ramazan'ın son 10 gününde bir de sünnet-i seniyye olan bir itikaf meselemiz var.
Ya, o da çok.
Bu itikafı incelediğimiz zaman görüyoruz ki bir kadim kulluk geleneği.
Sayın hocam, şimdi ben, bizim birinci bölümümüzün sonuna geldik.
Tamam.
İtikaf çok güzel, çok önemli bir konu.
Evet.
Onu ikinci sohbetimizin ikinci bölümüne bıraksak.
Tabii tabii, memnuniyetle. Onu,
ama şey var, Peygamber Efendimizin yani en büyük baş pehlivan, rakibini tuşlayan değil, nefsini tuşlayandır.
Allah Allah.
Nefsinin dizginini elinde tutandır.
Evet.
Öbür taraftan Hazreti Mevlana'ya soruyorlar. Efendi kimdir, köle kimdir? Efendi diyor, nefsinin ve isteklerinin emiri olan, köle ise esiri olandır diye tarif ediyor.
Çok güzel.
Şimdi dolayısıyla biz orucun irade eğitimimizde, kendi içimizde esas. Herkes şimdi dışarıdakilerle uğraşıyor, başkalarıyla uğraşıyor. Kimse kendisiyle uğraşmıyor.
Ya.
Ya Ramazan bize, ya bırakın siz sağda solda olanlarla ilgilenmeyi, kendinize bakın. Bak şeytan ve nefs, sizi başkalarıyla uğraştırarak oyalıyor ve size kendinizi unutturuyor ki kendi hatalarını sonra kar topu gibi büyüyor ve sizi de altına alarak ezip gidiyor.
Evet.
Ya bırakın velâ teziru vâziretü vizre ukra. Kimse kimsenin yükünü yüklenmez. Sen kendi içindeki şehri imana bak.
Evet.
Kendi içinde nefsinin dizginlerini eline almaya bak. O yüzden sohbetimizin birinci bölümünü sözünüzü balla keserek.
Estağfurullah, memnuniyetle.
Noktalıyoruz, kusura bakmayın.
Estağfurullah.
Erkam Radyomuzun ve Erkam Televizyonumuzun çok değerli izleyenleri ve dinleyenleri. Mehmet Eminay hocamızla gerçekten bal tadında çok güzel bir sohbet devam ediyor. Ama istemesek de bu bölümü burada noktalamak zorunda kaldık. Ama lütfen kulağınız bizde kalsın, gönlünüzü bize açın. Sohbetimiz kaldığımız yerden aynen devam edecek efendim.
Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo, Kalbin Sesi.
Erkam Radyomuzun ve Erkam Televizyonumuzun çok değerli izleyicileri ve dinleyicileri, Ayasofya-i Kebir Camii Başimamımız Profesör Doktor Mehmet Eminay hocamızla sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hocam itikaf dedik. İtikaf esasında insanın merkeziyleşmesi, bir noktaya odaklanması, motive olması manasına Arapçada.
Evet.
Akif.
Evet.
Tabii burada esasında işte halvet, uzlet, itikaf bunlar bir nefse hakim olma şeysi. Ama Hazreti Mevlana'nın hulefazından bir Hüseyin Aşçı dede var.
Evet.
Onun mevlevilik adabını anlatırken diyor ki halvet ve uzlet yardan olmaz, ayardan olur diyor.
Ne siz, kadar güzel.
Siz diyor dosttan ayrı kalmak olmaz, ya düşmandan ayrı kalmaya çalışın.
Ya.
Şimdi dolayısıyla bu müthiş bir kişilik eğitimi esasında, kişisel gelişimde çok önemli bir nokta. Siz birinci bölüm sohbetimizde çok güzel bir noktaya temas ettiniz. Orada kaldık.
Evet.
Esas bu itikaf önemli bir sünnet-i seniyye, hatta sünnet-i müekkede.
Evet.
Buyurun.
Estağfurullah. Kıymetli hocam, şimdi Ramazan-ı Şerif ilk gününden itibaren böyle başlayarak gün be gün insana aslında dikkat ederse sünnet-i seniyyedeki hususlara, yani öyle güzel prensipler koymuş ki sevgili peygamberimiz, makbul olan sahurun son vakte kadar bırakılması, yani ümmetinin daha az bir zaman diliminde açlıkla muhatap olmasını istiyor. Sahuru geç yapmak, iftarı erken yapmak. Bu manada gün be gün sünnet-i seniyyeye dikkat ederek yaşanan oruçluluk hali insanı belli bir kıvama getiriyor. Ramazan-ı Şerif'in son 10 gününde itikafı bir sünnet-i müekkede olarak bize bırakmış Efendimiz.
Çok evveli rahmet, ortası mağfiret,
evet.
Sonu da cehennemden kurtuluş.
Evet.
Cehennemden kurtuluşun en önemli anahtarı itikaf.
Evet.
Evet.
Öyle ki Mekke-i Mükerreme'nin fethi gerçekleşiyor Ramazan-ı Şerif'te. Seferde oldukları için itikafta bulunamıyor. Ertesi yıl Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 20 gün itikafta kalıyor. Çok etkileyici bir durum. Ve o 20 günlük itikaftan sonra bir başka Ramazan'ı olmuyor. Efendimiz ondan sonra Rabbine kavuşuyor. Ya. Çok manidar. Şimdi kadim bir kulluk geleneği dedim. Tarihe baktığımızda peygamberler tarihinde Hazreti Zekeriya'nın itikafından, Hazreti Meryem'in itikafından, Hazreti İsa'nın, Hazreti Musa'nın itikaflarından bahsedildiğini görüyoruz ayet-i kerimelerde. Onlara Cenab-ı Hak hep bu itikaflarından sonra çok muhteşem mucize kabilinden ikramlarda bulunmuştur. Bu da kulun Rabbinin kapısında böyle oruçtan bir mertebe daha yukarıda nefsini terbiye ettiği günler bulunuyor olmasının asla mükafatsız kalmadığına işarettir diyorlar. Yani sen rıza kapısında aman Allah'ım dersen o alemler sultanı dermanını vermez mi?
Ya.
Şimdi itikaf budur diyorlar.
Şimdi hocam şimdi dervişi böyle bakıyorum ben, dilencilik, efendim aptallık, bilmem ne gibi tanıtıyorlar derviş kelimesini. Halbuki derpiş esasında Farsça iki kelimenin bir araya getirilmesidir. Kapıda bekleyen demektir.
Ya.
Hazreti Mevlana diyor ki, sarayın kapısını vur, bekle, aman kapıyı hemen terk etme. Allah mutlaka Allah. O kapıyı sana bir açan bulunur.
Ya.
Şimdi dolayısıyla sizin ifade buyurduğunuz şey
ne
var ya.
Ne kadar güzel.
Yani orada biz Cenab-ı Hakk'a
evet.
Kapımızı açtık, elimizi açtık, yalvarıyoruz.
Evet.
Cenab-ı Hak bu elleri boş bırakır.
Asla. Asla. Çünkü itikaf son 10 günde başlayıp bayram sabahına kadar Rabbul Alemin'in huzurunda oruçlu bir kimseden daha çok vaktini geçirmesi demektir. Neden? Mesela itikafa niyetlenip cuma namazının kılındığı bir camide, çünkü cuma namazı için yerini de terk etmemesi açısından böyle denilmiştir. Artık niyetini edip, niyet ettim itikaf üzere bundan sonra bu mescitte kalmaya. Onun o niyetiyle biiznillah başlar niyeti. Şimdi diyelim ki sabah başladı, akşama kadar oruçlu zaten. İftar saatinde yemekler gelir, kendisine evden yemek getirecek birileri varsa onunla yetinir. Yabancıysa sadece yiyecek alacak kadar çıkar gelir, o kadar. Hiç ticaret filan vesaire değil. Buna da dikkat etmesi lazım. Sonra yatsı efendim, akşamdan sonra teravih. Herkes teravihten sonra çekip evine gider. İşte kulun itikafı, kulun gerçekten gurbeti, garipliği, hissettiği zaman dilimi geceler başlar. Artık evindeki yumuşak yatağı, yastığı yoktur onun. Başının altına bir efendime söyleyeyim, yastık kabilinden bir şey koyar. Basit bir döşeği vardır onun, itikaf ehlinin. Bir müddet uyuyup teheccüd vaktinden önce kalkıp Rabbi ile bu baş başa kısmını daha artırmanın çabası içindedir. Ve işte orada artık onun efendim yediği sahur da bizim işte böreklerimiz, baklavalarımız, şunlarımız, bunlarımız değil. Yediğine de geleceğim. Sahurunu da onunla yapar. Gene eve gitmek yok, dışarıya çıkmak yok. Onun yeri 10 gün boyunca işte o bir mescitte sütunun altıdır. Şimdi bu devamlılık, işte sen rıza kapısında aman Allah'ım dersen 10 gün 10 gece sürüyor. Şimdi yemeğe gelelim. Deniliyor ki Fıkhul İtikaf diye bir kitap gördüm. Nasip olmuştu Harem-i Şerif'te. Orada bir Müslüman kardeşimizin elinde. İçine baktım, çok güzel bilgiler var. Biz toplum olarak itikaf konusunda çok bunu yerine getiren bir millet olamadık maalesef. Neyse ki son zamanlarda artık Diyanet İşleri Başkanlığımız şehirlerde itikaf camilerini önceden duyuruyor. Yani bir 10 sene sonra, 10 sene önce maalesef bu imkanımız yoktu. İtikafı insanlarımız pek tanımıyor ve bilmiyorlardı. Özellikle gençler
çok rağbet ediyor.
İtikafa girdikten sonra ertesi yıl tekrar gelip istiyorlar cami tahsisini. Bu da şunu ortaya koyuyor. Kıymetli hocam, itikaf yerine getiren bir insanın hayatında çok güzel hatıra olarak kalan ve unutması mümkün olmayan güzellikte bir takım lütuflara mazhar olduğu bir durumdur ve bunu tekrar tekrar yaşamak istemesi de bundandır. Şimdi itikaf ehlinin yemeği nasıl olmalı diye siz tasavvuf tarihinden de hatırlayacaksınız. İtikaf ehli yemeklerini yağsız ve tuzsuz olmak üzere yer. Yemekte lezzet de artık aranmaz. Ve çorba.
Hepsinden önemlisi hocam, işte demin söyledim ya, biz hayvani duygularımızın damarlarını kısabildiğin kadar kıs.
Evet, evet.
Bunun zirvesi itikaf.
Evet, evet, itikaf.
Tuzsuz yiyeceksiniz efendim.
Yağsız.
Yağsız yiyeceksiniz.
Ve galiba mercimek çorbası da hem içindeki gıda bakımından
yeter,
iyi, hem de et olmadığı için yetiyor.
Evet.
Şimdi mesela normal evinizdeyken sizin canınız çeşitli yemek türlerini çekerken, itikaftayken ikinci, üçüncü günden sonra artık sadece midenizde bir şeyin var olması yetiyor ve gerçekten o azıcık şey yetiyor. Şimdi Bursa'mızda medfun İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri var.
Ya sizin Rabbimiz çok güzel ruhul beyan sohbetlerinizi takip
razı
ediyoruz,
olsun.
Dinliyoruz.
Bu siz vesile oldunuz, teklifte bulundunuz. Onun bir çilehanesi var yaptırdığı caminin yanında. O çilehanesinde öyle zaman olmuş ki artık İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri'nin günlük yediği şey bir zeytine düşmüş hocam. Bir zeytin. Bir zeytinle insanoğlu yani organizma yetinebilir mi? Günlerce bir zeytinle iktifa ettiği görülmüş. Zira biraz önce sözlerinizin arasında dediniz ki yani nefsani güçler insan bedeninde azalırsa ruhani evet. güçler bu sefer yukarıya çıkıyor. Bu hakikaten yani eğitimde de böyledir. Yani mutlaka birbiriyle bir rekabet söz konusudur ve vücudumuzda hangi gücün rol oynadığı önemlidir. İşte o ruhi güçlerimizin bu açlıkla doğrudan bir alakası vardır. Zaten, yetiyor yediğiniz size.
Hocam zaten tarikatlar bizde iki türlü tarikat var. Bir nefsani tarikatlar var, bir de ruhani tarikatlar var.
Allah Allah.
Nefsani tarikatlar nefsi az yiyerek, az uyuyarak, az konuşarak, nefsin gücünü kırmak ve bedende ruhun, ruhaniyetin egemen olmasını
hükümranlığını artırmak.
Bu tip tarikatlara nefsani tarikatlar diyoruz. Bu tarikatlarda efendim riyazat var, efendim halvet var, uzlet var. Bir de ruhani tarikatlar var. Ruhani tarikatlar da nefsiyle uğraşmıyorlar. Ruhu kuvvetlendirerek, ruhani kuvvetleri kuvvetlendirerek nefse egemen olmasını sağlamak.
Evet.
Sohbetle, zikirle, fikirle, efendim işte bu motivasyonla ruhun bedende hakimiyetini sağlamak.
Allah Allah.
Asıl olan buna Hazreti Mevlana ruh tarafına Musa diyor. Efendim nefs tarafına Firavun diyor. Kalbe de orada Nil diyor, gönül Nili diyor.
Allah Allah.
Gönül Nili'nde diyor sürekli bu şeyle Firavun'la Musa kavga diyor. Ama sen ol da diyor gönül Nili'nde Firavun'u bu. Musa iktidar olsun ki o zaman insan olasın.
Ya.
Dolayısıyla şimdi bu sizin buyurduğunuz bu şey var ya çok önemli bir iş. Hazreti Mevlana ne kadar çok yerseniz diyor yedikleriniz sizi çamura doğru çeker, aşağı doğru çeker, ağırlaşır beden.
Evet, evet.
Hatta çok yerseniz bu sefer mideyi beslemek için bütün vücuttaki kan bidenin etrafında dolanır ki çabuk eritsin.
Allah Allah.
Bu beynin hakkını çalıyor o
ya,
şey.
Ya evet tam şimdi, tıbbi bir kelam.
Tabii çalıyor. O yüzden ama az uyursanız bu sefer o da sizi merdiven gibi asumana yükseltir diyor Hazreti Mevlana insan.
Evet, evet.
Bizim Necip Taylan'da bir hocamız var. Rabbim ona şifalar versin.
Amin.
Gerçi bu şey de var ya. Gah çıkarım gökyüzüne seyrederim alemi. Gah inerim yeryüzüne seyreder alem beni diye. Necip Hoca da öyle derdi. Ramazan'da öğleden sonra beni yeryüzünde aramayın. Göklere doğru uçuyorum, melekleşiyorum derdi yani.
Gerçekten önemli bir hususa evet, temas yani, ediyor ki evet. iftar anında da dualarımız makbul oluyor. Yani. Demek ki ne kadar makbul bir hale geliyorsak, malumunuz hadis-i şeriftir o da, en zirve olan zaman dilimi iftardan önceki. Dolayısıyla itikafta oruçlu olmanın bir üst mertebesi olan o halini daha böyle efendim rafine edilmiş halde yaşama halidir. Yo. Ve itikaf yediğiniz şeylerle, yediğiniz kadarıyla, ibadetlerinizdeki artışla Ramazan-ı Şerif'in bambaşka bir güzel mevsimidir.
Şimdi tabii ben şöyle de değerlendiriyorum muhterem hocam. Bu 3 aylar dediğimiz zaman
evet.
artık yavaş yavaş bir Ramazan iklimine doğru girişin ayak sesleri. İşte Recep-i Şerif ve Regaib Kandili, sonra Şaban-ı Şerif diye ondan sonra gelelim. Hepsi esasında ben diyorum ki ya bu bayrama hazırlıktır esasında bu.
Evet.
Biz kendimizi bayrama layık olan bir kul haline getirmemiz lazım. O yüzden orada başlıyor ara nameler gibi bu iş siz daha iyi bilirsiniz onu ya da ara taksimi gibi.
Evet.
Bizi yavaş yavaş adım adım
hazırlıyor.
Ya Kadir'e hazırlıyor Kadir evet. gecesine. Oradan bayrama hazırlıyor.
Evet.
Tabii burada en son İşte cehennemden kurtuluş mevsimi dediğimizde de itikafla bu zirve yapıyor tabii.
Evet, evet.
Çok önemli bir şey.
İtikaf ehlinin en büyük kazancı o son 10 günde saklanmış bulunan. Saklanmış ki son 10 gün gerçekten çok faziletli. Kaçırmayalım diye her son 10 günden birini kadir bilelim diye itikaf ehli mutlaka her gece orada olduğu için Kadir gecesine tevafuk eder.
Kadir'i
biiznillah.
Ama tabii bizde tasavvufta da her geceyi Kadir bil.
Evet.
Her geleni de
Hızır
bil. Fe emmelletime fela tekar ve emmessaile fela tenhar. Yani hiçbir yetimi suratını ekşiterek boynunu büktürme.
Evet.
Suratını ekşittirme. Geleni de reddetme diye Cenab-ı Hak böyle emretmiş. Her geleni gerçekten Hızır bilmek güzel bir şey. Her geceyi Kadir bilmek. Şimdi bir de bu kandillere bid'at diyen ve gittikçe böyle sesleri güç çıkan bazı televizyonlar da mal bulmuş mağribi gibi bu adamları çıkartarak efendim köpürtüyorlar bu şeyleri. Halbuki ya bırakın siz kandil geleneğini. İhya-i Leyal diye bir şey var.
Ya.
Sizin ben anlattıklarınızdan evet. Bu aklıma geldi. Geceleri bizim uyanık geçirmek.
Evet efendim.
Geceleri diri geçirmek. Çünkü gecelerin ihyasının farklı bir insana getirdiği kazanç var, değer var.
Evet.
Bu işin farkında olmak.
Evet.
O bakımdan tabii itikaf muhteşem bir şey. Onu da böylece değerli dinleyicilerimize ve izleyicilerimize aktardık. Bir de hocam tabii size şunu özellikle çok güzel severek dinliyoruz.
Allah razı olsun.
Hem de çok süsleyerek anlatıyorsunuz.
Estağfurullah.
Güzel bir kıraatle başlıyorsunuz. Tefsir yapılacak ayetleri.
Evet.
Ondan sonra efendim ve sonra da onun ilahileri
İsmail Hakkı Mursevi Hazretleri'nin divanı var malum.
Evet, evet. Oradan ilahileri besleyerek okuyorsunuz ve müthiş de bir şey var.
Elhamdülillah sağ olun.
Etkisi oluyor Allah razı olsun.
Siz vesile oldunuz ben size teşekkür etmek istiyorum Allah razı olsun. Siz o yolu açtınız.
Estağfurullah ama benim gördüğüm kadarıyla bakın İsmail Hakkı Mursevi Hazretleri ki Ruhul Beyan bana göre aşılmamış bir tefsirdir bugün. Bak bugün.
Evet kendi taraf, alanında.
Evet tefsirde.
Hakikaten evet.
Öbür taraftan Mesnevi şerhinde de öyle. En makbul ve en muhteber Mesnevi şerhlerinden bir tanesi de yine İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri'nin Mesnevi şerhi. Biraz da işin bu tarafına gelsek. Çünkü gerçekten hayatın çok içinde yorumlar yapıyor İsmail Hakkı evet. Bursevi Hazretleri.
Evet, evet.
İnsanı hedefe koyarak, insanı merkeze koyarak ayet ve hadisleri yorumlarken
evet.
Değerlendirmeleri hep böyle oluyor. Bir de sizin bu taraftan bir değerlendirmelerinizi alsın.
Büyük memnuniyetle kıymetli hocam. Yani bendeniz her seslendirdiğim bölümden kendime bir takım notlar alıyorum. Bunları farklı şekilde insanlarla paylaşmaya çalışıyorum. Ben çok istifade ettim. Daha evet. Henüz Araf suresindeyiz. 6. ciltteyiz olsun, ama.
Maşallah gene epey gelmişsiniz.
Hamdolsun. Her çok hafta evet. Elhamdülillah işte bir 15-20 sayfalık bir bölümü seslendiriyoruz her hafta. Şunu gözlemledim. Zaten hayatını incelediğimiz zaman merhum talebeleri için kendi elindeki tesbihlerini, kitaplarını satacak kadar fedakar bir insan.
Allah.
Şimdi talebe yetiştirmek İslam alimlerinde çok önemsenen hususlardır. Öyle İslam alimi vardır ki bir tek eseri yoktur. Ama İmam-ı Azam gibi işte İmam Muhammed'le Ebu Yusuf'u yetiştiren, müçtehit yetiştiren.
Evet. Ama diğer, en büyük sadakayı cariye işte.
Evet yani tabii. Onlarla ümmet-i Muhammed'in sıkıntıları çözülmüş. Bursevi Hazretleri de böyle bir insan. Yani bir müderris, günümüzün tabiriyle bir akademisyen. Yazdığı eserler yüze yakın. Biraz önce sizin sadece ikisini zikrettiniz. Mesnevi'ye bir şerh yazmak her babayiğidin kârı değildir malumunuz. Yani Ruhul Beyan tefsiri de Ruhul Beyan fi tefsiril Kur'an hakikaten çok müstesna ve muhteşem bir eser. Birçok dinleyicimiz belki bilmezler. Aslında Bursevi Hazretleri 23 yılda yazmış olduğu bu eserinin bu yıla yakın bir zaman diliminde çünkü arada bir inkıta söz konusu olmuş Ulu Cami'de insanlara ders olarak vermiştir. Yani cami dersleri kapsamında Ruhul Beyan tefsirini tefsir olarak insanlara anlatmıştır. Böyle fil dişi kulesinde yazılıp da efendim entelektüel tabakaya hitap eden bir eser değildir. İnsanların anlayabileceği ve içi gerçekten entelektüel bilgilerle dolu ama hayatın içinden. Bunun için işte önemlidir. Yani söyledikleri, yazdıkları çok rahat anlaşılabilen bizler tarafından, sade vatandaşlar olarak bu yönüyle Bursevi Hazretleri'nin tefsiri çok müstesna güzellikte. İçinde doğrusunu ifade etmek gerekiyor ki onun seviyesi biraz yüksek. Bazen efendim anlamakta zorlandığımız bir takım bilgiler var. Onu da ehli bilir.
Anlamakta da zorlanıyoruz, anlatmakta da zorlanıyoruz.
Doğrudur.
Hocam sohbetimizin sonuna geldik böyle.
Elhamdülillah.
Çok güzel bir sohbet oldu.
Sağ
olun. Ama bir de şu vardı. Ben şeyi gördüm İbnül Arabi Hazretleri'nin. Bakara suresinin başlarında şeyler var. Müminlerin vasıflarını anlatıyor Cenab-ı Hak. Sonra da münafıkların evsafına geçiyor.
Evet.
Orada da ellezine yaktaune ma emerallahu bihi en yusale ifadesini kullanıyor. Ben bunu işte Bursevi'de de gördüm onu oradan naklen. Belki sizin de dikkatinizi çekmiştir. Bu münafıklar diyor Allah'ın bir arada yapılmasını emrettiğini ayırırlar diyor.
Tamam.
Çünkü Cenab-ı Hak iman ve ameli salih hep bir arada zikretmiş.
Evet, evet.
İnandığını yaşayacaksın.
Evet.
Ama bu münafıklar diyor ya inanır yaşamazlar ya da yaşar inanmazlar.
Subhanallah.
İkisini bir araya getirmek lazım. Dolayısıyla bu sohbette sizin ifade buyurduklarınızdan inandıklarımızın, efendim bilgilerimizin davranışlarımıza yansıması, hayatımızı kuşatması. Bu anlamda işte oruç müthiş bir bize nefs eğitimi veriyor, irade eğitimi veriyor.
Evet.
O yüzden size çok teşekkür ediyoruz.
Estağfurullah efendim.
Erkam Radyomuzun ve Erkam Televizyonumuzun çok değerli izleyenleri ve dinleyenleri Ayasofya-i Kebir Camii Başimamı Profesör Doktor Mehmet Eminay hocamızla sohbetimizi istemeden burada noktalıyoruz. Bir başka hayırlı iftar sofralarında buluşmak üzere hepinize sağlık ve afiyetler diliyoruz. Kalın sağlıcakla.